Ayrım 44.
Berkeley'nin ana ilkesini tersine çevirip gerçekliğin algılanmakta bulunduğunu, algılanmanın gerçek olma yolunda olanaklı olduğunu söylemek yerine algılanmak için gerçek olmak gerektiğini söyleyemez miyiz? Dipnot. Önemli olan gerçek nesnelerin algılanmasındaki ve algılandıktan sonraki tasavvurlar, imaj. Onların özneye ya da egoya özgü dış gerçekten farklı olup olmadığı tartışılmaz Berkeley'ye göre. Çevirinin notu. Bu olabilirse de Berkeley kavranmamış şeyler bulunmasının mantıksal açıdan olanaklı olduğunu, örneğin tinsel, ruhsal tözlerin kavranmamış olduğunu savunur. Bir olayın kavranmış olduğunu söylediğimizde onun ortaya çıktığını söylemekten daha çok şey erekleriz. Nedir o daha çok şey? Kavranan ve kavranmayan olaylar arasındaki açık ayrım, birincisinin anımsanabileceği, ikincisinin anımsanamayacağıdır. Başka bir ayrım var mıdır? Anımsama. Anımsama bizim az çok zihinsel adını verdiğimiz görüntülere özgü cins cins sonuçlardan biridir. Bu sonuçlar alışkanlıkla bağlantılıdır. Eli yanan bir çocuk ateşten korkar. Ateşi maşayla tuttuğunda böyle bir korku söz konusu değildir. Bununla birlikte fizyologlar alışkanlık ve benzer durumları sinir dokusunun karakteristiği sayar ve fizikalist yorumdan ayrılma gereği duymaz. Fizikalist dilde bir olayın eğer o belli türde sonuçlara sahipse kavrandığını söyleyebiliriz. Bu anlamda bir ırmağın kendisinin derinleşmesine yol açan yağmuru kavradığı ya da algıladığını ve ırmak vadisinin düşen yağmurun belleği, hafızası olduğunu söyleyebiliriz. Fizikalist terimlerle tanımlandığında alışkanlık ve bellek ölü maddede bütünüyle yok değildir. Canlı ve ölü madde ayrımı sadece bir derece ayrımıdır. Bir olayın kavrandığını söylemek, onun belli sonuçları olduğunu söylemektir. Tüm olayların bu tür etkilere sahip olduğunu varsaydıracak lojik, mantıksal ya da empirik bir neden yoktur. Bilgi kuramı değişik bir çıkış noktası biçimler. Biz burada tanımlanmış bir bilimden değil, bilime karşı inancımızın temelini neyin biçimlediği sorusundan işe girişmekteyiz. Berkeley'nin yapmakta olduğu budur. Önceden algılama işini tanımlamak gerekli değildir. Yöntem ana çizgileriyle şudur. Çıkarımsız bildiğimizi hissettiğimiz önermeleri derlerken, bunların çoğunun tek tek tarihli ve algı diye tanımladığımız olaylarla alışverişi olduğunu görürüz. Böylece çıkarımsız bildiğimiz olaylardır algılar. Belleğe değer bırakmak için konuşalım. Bu tür olaylar bir ara algı olmuş olaylardır. O halde şu soruyla karşılaşmaktayız. Kendi algılarımızla başka olayları çıkarsayabilir miyiz? İlk üçü idealizm biçimi olan dört durum olanaklıdır burada. Algılarla çıkarsanan olaylar. 1. Şimdiki algı ve anılarımdan başka olaylara doğru bütün çıkarımların gerçekliğini hayırlayabiliriz, reddederiz. Bu görüş çıkarımı tümden gelime özgü kılan birince benimsenebilir. Herhangi bir olay ya da olaylar grubu mantıksal açıdan tek başına olma yeteneğine sahiptir. Böylece hiçbir olay grubu başka olayların varlığı için göstersel kanıt sağlamaz. Böylece çıkarımı tümden gelime özgü kılarsak, bilinen dünya biyografimizde kavradığımız ya da bellek devreye sokulursa kavramış olduğumuz olaylara özgü kalır. 2. Genel olarak solipsizm, tek bencilik biçiminde anlaşılabilecek ikinci durum, algılarımızdan bir çıkarıma fakat sadece biyografimizdeki başka olayların çıkarımına el verir. Uyanık olduğumuz herhangi bir anda fark etmediğimiz duyulur nesneler bulunduğu görüşünü ele alalım. Kendi kendimize bir şey demeden çok şey görürüz. Hiç değilse öyle görünür. Gözlerimizi hiçbir devini görmediğimiz bir çevreye dikerek birbiri ardınca değişik şeyler gözleyebilir ve onların biz fark etmeden önce de var olduklarını söyleyebilir, ancak biz fark etmeden bilgi kuramının verileri olmadığına kanaat getirebiliriz. Gözlediğimizden yaptığımız böyle bir çıkarımı herkes yapar düşünmeden. Bilgisinin deneyim sınırı ötesine yersiz yere taşmasından kaçınmak isteyenler bile. 3. Eddington gibi kişilerce savunulduğu anlaşılan üçüncü durum, deneyimlediğimiz olaylara benzer olaylar çıkarımlamanın olanaklı olduğu, Dolayısıyla söz gelimi kendimizce değil, başkalarınca görülen renkler, başkalarınca çekilen diş ağrıları, duyulan zevk ve bunun gibi durumlar olduğuna inanma hakkımız bulunduğu, fakat kimsenin deneyimlemediği ve herhangi bir zihin parçasını biçimlemeyen olayları çıkarımlamaya hakkımız bulunmadığı konusundaki görüştür. Bu görüş, gözlemim dışındaki olayları çıkarımlamanın benzetmeyle, analojiyle yapıldığı ve kimsenin deneyimlemediği olayların benzer çıkarımları garanti edebileceği ölçüde benim verilerime yeter ölçüde benzemeyeceği söylenerek savunulabilir. 4. Dördüncü durum, kendimin ve başkasının deneyimleri dışında kimsenin deneyimlemediği varlıklar bulunduğunu, ben uykudayken ya da yatak odam zifiri karanlıkken oradaki mobilyam gibi savunan geleneksel fizik ve sağduyunun bir parçasıdır. Somutun somutluğu. G.E. Moore bir kez trenlerin sadece istasyonda durdukları zaman tekerleklere sahip olduğunu söyleyen idealistleri, yolcuların trende kaldıkları için tekerlekleri görmediğini söyleyerek suçlamıştı. Sağduyu tekerleklerin onlara baktığımızda birden var olduklarına ve kimse bakmadığı zaman var olmak zahmetine katlanmadıklarına inanmayı kabul etmez. Bu görüş bilimsel olduğunda gözlenmemiş olayların çıkarımını nedensel yasalara dayandırır. Şimdilik bu dört görüş açısından biri üzerinde karar vermek istemiyorum. Bir karar verilecekse, göstersel olmayan çıkarım ve belkilik ihtimallik kuramının inceden inceye dikkate alınmasıyla verilecektir. Önerim bu sorularda tartışılmış olanların mantıksal yanlışlarını bulup çıkarmaktır. Mantıksal eleştiri. Görmüş olduğumuz gibi Berkeley, sadece zihinlerin ve zihinsel olayların var olabileceğini kanıtlayan mantıksal nedenler düşünmüştür. Öte yandan Hegel ve onu izleyenler aynı görüşü başka nedenlerle savunmuşlardır. Bunun bütünüyle yanlış olduğuna inanıyorum. Evvel zaman içinde bu gezegende yaşamın olmadığı sıralar gibi bir anlatım, doğru olsun, yanlış olsun, mantık temeliyle kimsenin ortaya koymadığı çarpımlar vardır, anlatımından daha çok kınanamaz. Gözlenmek ya da bir algı olmak sadece belli türden etkilere sahip olmaktır. Bütün olayların bu tür etkilere sahip olmasını gerektirecek mantıksal nedenler yoktur. Metafizik olarak idealizmi kurmadığı halde, geçerli ise onu pratik bir politika olarak kuran bir başka kanıtta bulunmaktadır. Buna göre doğrulanmaz bir önerme hiçbir anlama sahip değildir. Doğrulamanın algılara dayandığı, böylece aktüel ve olanaklı algılar dışındaki bir şeyi dile getiren önermenin anlamsız olduğu söylenir. Sanırım bu görüş sıkı sıkıya yorumlanırsa bizi yukarıki dört kuramın birine bağlayacak ve açıkça fark etmediğimiz herhangi bir şey hakkında konuşmamızı engelleyecektir. Öyleyse kimsenin pratikte savunamayacağı bir görüştür o. Pratik temelde savunulan bir kuram için kusurdur böylesi. Tüm doğrulama sorunu ve onun bilgiyle olan ilişkisi güç ve karmaşıktır. Şimdilik bir yana bırakıyorum onu. Yukarıki kuramlardan dördüncüsü, hiç kimsenin fark etmediği olayları kabul eden kuram geçersiz kanıtlarla da savunulabilir. Nedenselliğin a priori olarak bilindiği ve nedensel yasaların algılanmamış olaylar olmadıkça olanaksız olduğu ya da nedenselliğin a priori deney öncesi olmadığı ve gözlenen düzenliliğin algılarla ilişkili olduğu ileri sürülebilir. Görüşler arasında pragmatik ayrım. Fizik yasalarına inanmaya iten neden ne olursa olsun, onun algılarla ileri sürülmesi gerektiği anlaşılıyor. Anlatım garip ve karmaşık olabilir. Son zamanlara değin bir fizik yasasından beklenen süreklilik karakteristiğinden yoksun olabilir. Olanaksız olması çok güçtür onun. Dört kuramdan hiçbirine karşı a priori bir karşı duruş olmadığı sonucuna varıyorum. Bununla birlikte tüm doğruluğun pragmatik olduğunu ve dört kuram arasında pragmatik bir ayrım bulunmadığını söylemek olanaklıdır. Eğer doğruysa bu, onlar arasından istediğimizi seçebiliriz. Böylece onların ayrımları da sadece dilsel olarak kalır. Bu görüşü kabul edemem ben. Sorun daha sonra tartışılacak bir sorundur. Zihin ve madde sözcüklerine herhangi bir anlam yükleyip yükleyemeyeceğimiz kalıyor geriye. herkes bilir ki zihin idealistin ondan başka bir şey olmadığını düşündüğü, madde ise materyalistin tek varsaydığı şeydir. Okuyucu sanırım idealistlerin erdemli, materyalistlerin kötü olduğunu düşünmektedir. Söylenecek bundan daha çok şey vardır belki. Madde tanımım doyurucu bulunmayabilir. Fizik denklemlerini doyurur biçimde tanımlayabilirdi onu. Bu denklemleri doyurucu hiçbir şey bulunmayabilir. Fizik ya da madde kavramı yanlış olabilirdi. Tözü hayırlıyorsak, reddediyorsak, madde mantıksal bir kuruluş olmak zorundadır. Onun kısmen mantığa indirgenebilecek olaylardan kurulu olup olmadığı sorusunun yanıtı güçtür. Fakat yanıtsız bir soru da değildir bu. Zihine gelince, töz hayırlandığında, reddedildiğinde zihin, bir olaylar öbeğinden kurulmalı, öbeklenme, bizim zihinsel adını vermek istediğimiz görüntüler türünün karakteristiği olan bir ilişkiyle sağlanmalıdır. Belleği tipik olarak ele almak, haksız ölçüde basit olacaksa da zihinseli, olayı anımsayan ya da anımsanan olarak tanımlayabilirdik. O halde zihin, verilen olayla bellek zinciri aracılığıyla ileriye ya da geriye bağlantılı olaylar öbeğidir. Yukarıki tanımlara göre bir zihnin, zihin parçasının, madde parçasının her birinin olaylar öbeği olduğu görülecektir. Bir olayın şu ya da bu tür bir öbeğe ilişkin olmasını ve kimi olayların her iki öbeğe ait olmamasını gerektirecek bir neden yoktur. Böylece kimi olaylar ne zihinsel ne de maddi olabilir. Kimi olaylarsa hem zihinsel hem maddi olabilir. Bu konuda sadece ayrıntılı empirik düşüncelerle karara varılabilir. Konu 21. Hume. David Hume, 1711-1776. Locke, Berkeley felsefesine mantıksal bir içerikle tutarlılık ve saygınlık kazandırdığı için filozofların en önemlilerinden biridir. Belli bir anlamda ölü sonu simgeler, daha ileri noktalara varması olanaksız olduğunda. Yazılarını yayınladığı günlerden beri eski metafizikçilerin çok hoşlandığı bir konu olmuştur. Hume'u hayırlamak, reddetmek. Kendi adıma o hayırlamalardan hiçbirini doyurucu bulmam. Buna karşın Hume'un sisteminden daha az kuşkulu bir sistemin bulunmasını istemeden de edemem. Hume'un belli başlı felsefi yapıtı olan İnsan Yapısı Üzerine Deneme, 1734-1737 yılları arasında Fransa'da yazılmıştır. İlk iki cildi 1739'da, üçüncü cildi 1740'da yayınlanmıştır. Hume, yapıtı yayınlandığı sıralarda 30'una varmamış, çok genç bir insandı, henüz tanınmamıştı. Hiçbir okulun hoş karşılamayacağı vargılara ulaşmış, parlak yanıtlarla karşılayacağı şiddetli saldırılar ummuştu. Fakat insan yapısı üzeri denemeye kimse aldırmadı. Hume'un dediği gibi yapıt baskı makinesinden ölü doğdu. Sözlerine sonra şunları eklemektedir. Doğuştan neşeli ve soğukkanlı bir tip olduğum için bu darbenin etkisinden çabuk sıyrıldım. Sonra kendini denemeler yazmaya adadı. İlk denemeler kitabını 1741'de ortaya koydu. 1744'te Edinburgh Üniversitesi'nde profesörlük elde edebilmek için başarısız bir atılım yaptı. Başarısızlığın ardından önce bir kaçağa eğitmen, ardından da bir generale yazman oldu. Bu dayanaklarla yeniden felsefeye girmeye çalıştı. Vargılarının en iyi kısımlarını ve ileri sürdüğü nedenlerin en iyilerini dışarıda bırakarak denemeyi kısalttı. Sonuç, insan anlığı üzerine araştırmaydı. İnsan anlığı üzerine araştırma, uzun süre insan yapısı üzerine denemeden daha çok tanındı. Kant'ı dogmatik uykusundan uyandırdı. Denemeden haberli görünmek istemez Kant. Hume sağlığında yayınlamadığı Doğal Din Üzerine Söyleşiler adlı bir kitap da yazmıştır. Onun direktifiyle Söyleşiler 1779'da, yani ölümünden 3 yıl sonra yayımlanmıştır. Ünlü Mucizeler Üzerine Denemesi, mucize olaylar için yeterli tarihsel belirtim bulunamayacağını savunur. Ilımlı ve sevgi dolu kişilik. Torilerin, muhafazakar İngilizler, Whiglere, İskoç özgürlükçü, İskoçların İngilizlere üstün olduğunu ispata ayrılan İngiltere tarihi ve yine Hume'un ölümünden sonra 1755 ve 1755'i izleyen yıllarda yayımlanmıştır. Hume tarihi felsefi düşünceye değer bulmaz. 1763'te Paris'i ziyaretinde filozoflarca çok iyi karşılanmış, ne yazık ki Rousseau'yla kurduğu bir dostluğun ardından ünlü bir kavgaya girişmişti. Hayranlık duyulacak bir sabır gösterdi Hume. Fakat kendisine eziyet edildiği konusunda bir değişmez kanıya kapılmış olan Rousseau şiddetli bir çatışmada direndi. Karakterini ölüm söylevi ya da kendi deyimiyle mezarbaşı konuşmasında şöyle anlatır. Yumuşak huylu, mizacına egemen, açık, toplumsal ve neşeli, dostluğa kendini adamaya yetenekli, düşmanlık karşısında kolay etkilenmez ve bütün tutkularında büyük ölçüde ılımlı bir kişiydim. Edebi üne karşı sevgim, beni yöneten bu tutku, sık sık düştüğüm mutsuzluklarla bile mizacımı hiç bozmamıştır. Bütün bu söylenenler Hume hakkında bildiklerimizle doğrulanmıştır. İnsan yapısı üzerine. Hume'un insan yapısı üzerine denemesi 3 kitaba ayrılmıştır. Onlar sırasıyla 1. Anlığı, 2. Tutkuları, 3. Ahlakı alır ele. Öğretisinde önemli ve yeni olan ilk kitaptadır. Ben de o kitap üzerinde duracağım sadece. Hume, izlenimlerle düşünceler arasındaki ayrımı anlatmakla girişir işe. Bunlar iki tür algılamadır. İzlenimler daha çok kuvvet ve şiddete sahip algılamalardır. Düşüncelerse soluk düşünceleri ve usa vurmadaki soluk imgeleri, hayalleri biçimleyen algılamalardır. Düşünceler hiç değilse basit olduklarında izlenimler gibi fakat onlardan daha soluktur. Bütün basit düşüncelerimiz başlangıçta kendilerine karşılık olan ve kendilerini tıpatıp temsil eden basit izlenimlerden türemiştir. Öte yandan karmaşık düşünceler ille izlenimleri temsil etmek zorunda değildir. Bir kanatlı at görmeden de kanatlı atı imgeleyebiliriz, tahayyül edebiliriz. Fakat karmaşık düşüncenin kurucu ögeleri tüm basit izlenimlerden doğmuştur. Önce izlenimlerin geldiği deneyimle ispat edilmiştir. Söz gelimi kör doğmuş bir kişinin renk düşüncesi yoktur. Düşünceler arasında özgün izlenimlerin büyük ölçüde canlılığa sahip olanlar belleğe, hafızaya, öbürleri ise düş gücüne ilişkindir. Denemede Berkeley'nin bütün genel düşünceler onlara uzanımlı bir anlam kazandıran ve benzer bireyleri sırası düştükçe anımsatan belli bir terime eklenmiş tek tek düşüncelerden başka bir şey değildir öğretisine sıkı sıkıya uyuşumlu bir paragrafla başlayan soyut düşünceler üzerine adlı bir kesim vardır. 1. Kitap 1. Bölüm 7. Ayırt. Hume, insan düşüncesine sahip olduğumuzda onun bir insanca sahip olunan tüm özellikleri içerdiğini iddia eder bu parçada. Her birinin derecesini belirlemeden herhangi bir nitelik ya da nicelik kavramı biçimleyemez zihin. Soyut düşünceler kendi temsil güçleri bakımından genel olabilirlerse de kendi içlerinde bireyseldir. Acılığın, nominalizmin modern bir biçimi olan bu kuramın biri mantıksal, öbürü psikolojik iki eksikliği vardır. Önce mantıksal olanı alalım ele. Mantıksal eksiklik. Değişik nesneler arasında bir benzerlik bulduğumuzda, der Hume, tümüne aynı adı uygularız. Her adcı kabul eder bunu. Fakat gerçekte kedi gibi bir ortak ad, evrensel kedi kadar gerçek dışıdır. Tümeller sorununun adcı, nominalist çözümü böylece kendi ilkelerinin uygulanmasında etkili olmadığı için başarısızlığa uğrar. O, yanlış olarak bu ilkeleri sadece şeylere uygular, sözcüklere uygulamaz. Psikolojik eksiklik. Psikolojik karşı duruş, itiraz daha ciddidir. Hiç değilse Hume konusunda. İzlenimlerin kopyası olarak bütün düşünceler kuramı Hume'un ortaya attığı biçimiyle kapalılığı bilmezlikten geliş yüzünden ziyan görür. Söz gelimi belli renkte bir çiçek gördüğümde ve sonradan onun imgesini anımsadığımda bu hayal açık seçiklik açısından eksiktir. Yani birbirine çok yakından benzer renk ayrımları vardır. Benim imgem, hayalim ya da Hume'un diliyle düşüncem onlardan biri olabilir. Zihnin dereceleri üzerine kesin bir kavram biçimlemeksizin herhangi bir nicelik ya da nitelik kavramı yaratamayacağı doğru değildir. Boyu 1 metre 70 santim olan bir adam gördüğünüzü varsayın. Bu adama ilişkin bir imge belirir sizde. Fakat 2 santim uzun ya da kısa bir adam imgesine uygun olabilir o. Kapalılık, müphemlilik genellikten ayrıdır. Fakat aynı karakteristiğin bir bölümüne sahiptir. Onu fark etmeyerek Hume, söz gelimi bildiğiniz iki renk arasında görmediğiniz bir rengin bulunabileceği konusunda gereksiz güçlüklere düşüyor. Gördüğünüz iki renk birbirine çok benzerse, biçimleyeceğiniz bir imge, hayal, ikisine ve aynı zamanda aradaki renge eş ölçüde uygulanabilir. Hume, düşüncelerin kendilerini tıpatıp temsil eden izlenimlerden türediğini söylediğinde, psikolojik olarak doğru olanın ötesine çıkar. Psikolojiden iz kavramını çıkarıp atmıştı. Berkeley'nin fizikten attığı gibi. İnsanın kendi izlenimi ve böylece kendisine ait düşüncesi yoktur, der. 1. kitap 4. bölüm 6. kesim ve ekler. Kendim adını verdiğim şeye az çok nüfuz ettiğimde daima şu ya da bu özel algıyla sendelerim. Sıcaklık, soğukluk, ışık, gölge, sevgi, nefret, acı, zevk gibi. Kendimi bir türlü algılama olmaksızın yakalayamam ve kendim hakkında algılamadan başka bir şey gözleyemem. Acı bir alayla Hume, kendilerini algılayan kimi filozoflar bulunabileceğini kabul ettikten sonra, bu tür metafizikçileri bir yana bırakarak, insanların tümü hakkında onların değişik algılar derlemesi ya da kümesinden ibaret olduğunu söylemek isterim. Birbirini anlaşılmaz biçimde izleyen ve ebedi akış ve devinide olan algılar kümesinden. Kendi düşüncesi. İnsanın kendi düşüncesinin kınanması büyük öneme sahiptir. Şimdi kınamanın ne demek istediğini ve ne ölçüde geçerli olduğunu görelim. Önce, eğer varsa kendi düşüncesi hiçbir zaman algılanmaz. Sonuçta biz, onun hakkında hiçbir düşünceye sahip değiliz. Eğer bu kanıt kabul edilecekse, dikkatli bir biçimde gözden geçirilmelidir. Hiç kimse kendi beynini algılamaz. Yine de ön bir kendi düşüncesine sahiptir. Böylece algılardan çıkarımlar olan düşünceler mantıksal olarak düşüncelerin temel stoğudur. Karmaşık ve tanıtsaldır. Eğer Hume, bütün basit düşüncelerin izlenimlerden türediği ilkesinde haklıysa ve eğer bu ilke hayırlandığında, reddedildiğinde gerisin geri doğuştan gelen düşüncelere dönmek zorundaysak durum bu olmalıdır. Kavranmamış şeylerin ya da görüşlerin düşünceleri daima kavranmış şeyler ya da görüşlerin terimleriyle tanımlanabilir ve böylece tanımlanan terimin yerine tanımı geçirerek kavranmamış şeyleri ya da görüntüleri işin içine karıştırmaksızın empirik olarak bilgimizi dile getirebiliriz. Bizim şimdiki sorunumuzla ilgili olarak tüm psikolojik bilgi kendi kavramını işin içine katmadan dile getirilebilir. Dahası kendi sözcüğü tanımlandığı biçimiyle algı kümesinden başka bir şey, yeni basit bir şey olamaz. Kendi psikolojik bilgiyle dile getirilebilir sonucu çıkıyor. Çevirenin notu. Sanırım eksiksiz bir empirik Hume'la uyuşmalıdır. Söylediğimizden sadece kendinin olup olmayacağını bilemeyeceğimiz ve onun bir algı kümesi olması dışında bilgimizin herhangi bir kısmına giremeyeceği çıkar. Kendi, algı kümesinden başka bir şey olmaz düşüncesi, kendinin olup olmayacağını bilemeyiz düşüncesiyle çelişmeli. Çevirinin notu. Metafizikte tözün, yaşayan son kullanışından, tanrı bilimde varsayılan tin ruh bilgisinden, bilgi kuramında özne yüklem kategorisini temel saymaktan kurtuluştur bu vargı. Ben konusunda Hume, Berkeley üzerinden önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Bilgi ve belkilik, ihtimallik. Bütün denemenin en önemli bölümü, bilgi ve belkilik üzerine adlı bölümüdür. Belkilikle muhtemelen Hume, iki zar attığımızda ikisinde de 6 gelme belkiliği 36'da 1'dir gibi matematik bir kuramın içerilmesine ereklemez. Bu bilginin kendisi özel bir anlamda belkili muhtemel değildir.